9. Ayrım Sayfa No. 56 Kira, Doğan evlerin zilini çaldığı sırada Maria Petrovna'nın öksürdüğünü duydu. Sonra anahtar döndü. Yoğun bir duman Kira'nın yüzüne çarptı. Genç kız dumanların arkasında Maria Petrovna'nın yaşlı gözlerini ve şişmiş eliyle ağzını kapatarak sarsıla sarsıla öksürdüğünü gördü. Maria Petrovna güç bela, içeriye gir Kira dedi. İçeriye gir güzelim, korkma, yangın çıkmadı. Kira gri duman kaplı odaya girdi. Bu tıpkı soğan gibi gözlerini yaşartıyordu. Maria Petrovna kızı izleyerek öksüre öksüre durumu anlattı. Ocak çekmiyor, aldığımız Sovyet odunları, yanmıyor. Odunlar o kadar yaş ki kurbağa yavruları üstlerinde rahat rahat yaşayabilirler. Paltonu çıkarma. Kira, çok soğuk, pencereleri açtık. Irina evde mi? Dumanların arasından Irina'nın neşeli sesi yükseldi. Tabii evde, yalnız kendisini bulabilirsen. Yemek odasındaki pencereler kış için sıkı sıkı kapatılmıştı. Sadece bu çift kanatlı büyük pencerelerden birini açmışlardı. Duman içeriye giren soğuk temiz havayla mücadele ederek dışarıya çıkmaya çalışıyordu. Irina masanın başında oturuyordu. Paltosunu sırtına almış, soğuktan moraran parmaklarını hohlayıp duruyordu. Maria Petrovna büfenin arka tarafında titreyen küçük kızı görerek kolundan tutup çekti. Asya, kuzenin Kira'ya hoş geldin desene. Asya somurtkan bir tavır annesine baktı. Sırtına babasının kürk ceketini giymişti. Onun için sadece gözleri ve küçük ıslak burnu görünüyordu. Asya, sözlerimi duyuyor musun? Hem mendilin nerede? Haydi kuzenin Kira'ya nasılsın de bakalım. Asya gözlerini dikerek nasılsınız diye mırıldandı. Neden bugün okula gitmedin Asya? Kapalı. Maria Petrovna içini çekti. Odun olmadığı için okulu kapatmışlar. Hem 2 hafta. Dumanların arasında bir kapı çarptı. Viktor içeriye girdi. Soğuk bir sesle, ''Nasılsın Kira?'' dedi. ''Anne, bu duman ne zaman ortadan kalkacak? Bu korkunç yerde insan nasıl çalışabilir? Benim aldırdığım bile yok. Sınavları veremezsem bu aile ekmek kartı alamayacak.'' Viktor çıkarak kapıyı daha hızlı çarptı. Kira oturup Irina'nın resim yapmasını seyretti. Irina, güzel sanatların resim bölümüne gidiyordu. Zamanını müzelerde eski sanat eserlerini incelemekte geçiriyordu. Fakat kız karikatüre düşkündü. Alaycı kafası ve hareketli elleri gazeteciliğin bu saygısız sanatına daha uyuyordu. Irina fırsat buldukça ve gerektikçe karikatür yapıyordu. Genç kız resim tahtasını kucağına almıştı. Arada sırada başını arkaya atarak dumanların arkasında kalan Asiya'ya bakıyor ve onun karikatürünü yapıyordu. Kağıtta Asiya uzun kulaklı kocaman karınlı bir cin haline girmişti. Irina üstelik onu bir salyangozun üstüne bindirmişti. Vasil Ivanoviç çarşıdan döndü. Adam mutlu bir şekilde gülümsüyordu. Bütün gün çarşıda beklemiş ve misafir odasındaki avizeyi satmıştı. Hem bunu iyi bir fiyata vermişti. Kira'yı görünce gülümsemesi daha da genişledi. Kıza neşeli neşeli selam verdi. Maria Petrovna kocasına bir tas sıcak çorba getirdi. Çekingen bir tavırla, ''Çorba içer miydin Kira?'' diye sordu. ''Hayır, teşekkür ederim Marusia teyze. Ben akşam yemeğimi yedim.'' Genç kız, Maria Petrovna'nın son kase çorbayı Vasily Ivanoviç için saklamış olduğunu biliyordu. Kira, teyzesinin bu lafları duyunca rahat bir nefes aldığını anlamıştı. Vasily Ivanoviç neşeli neşeli yemeğini yerken bir taraftan da yalnız kendi misafiriymiş gibi Kira ile konuşuyordu. Aslında pek az kimseyle konuşurdu o. Bu yüzden Maria Petrovna ve Irina pek ender gülümseyen adamı dikkatle seyrediyorlardı. Vasily Ivanoviç, Irina'nın resmine bak diye güldü. Her gün sabahtan akşama kadar kağıtları karalayıp duruyor. Fena değil sanırım. Ne dersin Kira? Resimleri kastediyorum tabii. Viktor, enstitüde nasıl? Herhalde sınıfın sonuncularının değildir. Neyse, hala arta kalan şeylerimiz var. Evet, kalan şeyler var. Birdenbire öne eğilerek sesini alçattı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Bu gece gazeteleri okudun mu Kira? Evet Vasily enişte, ne var? Avrupa'dan gelen haberler. Gazetelerde fazla bir şey yoktu tabii. Onlar bu haberleri basmazlar. Buna rağmen insan durumu seziyor. Dikkat et, sözlerimi unutma. Avrupa harekete geçti. Hem fazla da kalmadı. Fazla kalmadı. Maria Petrovna sinirli sinirli öksürdü. Kadın buna alışmıştı. 5 yıldır kocasının gazeteleri okuyarak sezdiklerini dinlemişti. Vasily Ivanoviç hep Avrupalıların yardım edeceklerinden dem vurmuştu. Fakat böyle bir şey olduğu yoktu. Vasily Ivanoviç neşeli neşeli gülüyordu. Bu olduğu zaman ben hemen işe gireceğim. Onların el koydukları yerden başlayacağım. Bu zor olmayacak. Dükkanımı kapadılar tabii. Fakat Kira'ya doğru eğilerek fısıldadı. Fakat hepsini gözetledim. Onları nereye götürdüklerini biliyorum. Nerede olduklarını biliyorum. Öyle mi Vasile enişte? Camlı tezgahlarımı Bolsoy'daki devlet ayakkabı dükkanında gördüm. İskemlelerde Viborski semtindeki bir fabrikanın lokantasında. Avize ise tütün şirketinin yeni bürosunda. Zamanımı boşuna harcamadım. Hazırım. Bu işler değişir değişmez. Her şeyi nerede bulacağımı biliyorum. Hemen eski dükkanımı açacağım. Çok iyi Vasile işte. Eşyalarınızı kırmadıklarına, yakmadıklarına memnun oldum. Hayır, talihim varmış ki böyle bir şey yapmadılar. Hepsi yepyeni. Camlı vitrinlerden birinin üstünde derin bir çizik gördüm. Buna üzüldüm doğrusu. Fakat bunu da düzeltebilirim. İşin en komiği, sinsi sinsi güldü. Sanki düşmanlarını alt etmişti. İşin en komiği o dükkan tabelaları. Benim tabelalarımı hatırlıyor musun Kira? Yaldızlı cam üstüne siyah harflerle firmanın ismi yazılıydı. İşte onları bile buldum. Aleksandrovski çarşısının civarındaki bir kooperatifi asmışlar. Tabelanın bir tarafında devlet kooperatifi yazılı, fakat öbür tarafta hala benim adım var. Vasili Duanev. Kürkler. Maria Petrovna'nın gözlerindeki ifadeyi fark ederek kaşlarını çattı. Marusya artık bunlara inanmıyor. Her şeyi geri alabileceğimizi sanmıyor. O hemen güvenini kaybetti. Ne dersin Kira? Bütün ömrünü kızıl bir çizmenin altında geçirebileceğini sanıyor musun? Kira, hayır diye cevap verdi. Bu sonsuza kadar devam edemez. Tabii tabii, buna imkan yok. Ben de bunu söylüyorum zaten. Bu sürüp gidemez. Birdenbire ayağa kalktı. Buraya gel Kira, sana bir şey göstereceğim. Maria Petrovna içini çekti. Vasili, çorbanı bitirmeyecek misin? Şimdi çorbayı bırak, zaten aç değilim. Çalışma odama gel Kira. Vasili Ivanoviç'in çalışma odasında bir masa ve bir iskemleden başka bir şey kalmamıştı. Adam anahtarla masanın bir gözünü açıp sararmış, eski bir mendile sarılı bir şey çıkardı. Mendilin düğümünü çözdü. Gururla ve neşeyle doğruldu. Artık öyle kambur durmuyordu. Kira'ya çarlık zamanından kalma banknotları gösterdi. Bunlar deste deste ayrılmıştı. Desteler bir halide kalındı. Bu paralar büyük bir servet demekti. Kira, fakat Vasili enişte diyebildi. Bunlar değersiz. Onları kullanmak yasak. Hatta bunları evde tutmaya bile müsaade etmiyorlar. Bu tehlikeli bir şey. Yaşlı adam güldü. Doğru, bunlar değersiz. Ama şimdilik. Fakat biraz beklersen görürsün. Her şey değişene kadar bekle. O zaman elimde kaç para olduğunu anlayacaksın. Vasile enişte, bunları nereden buldunuz? Satın aldım. Gizlice aldım tabii. Spekülasyon yapanlardan. Bu tehlikeli bir şey ama yine de bulabiliyorum. Hem bana da epey pahalıya geldi. Neden bu kadar fazla para aldığımı bilmek ister misin? Bu işler olmadan, yani dükkanımı millileştirmeden önce ödemem gereken bir fatura vardı. Epey yüklüydü de. Çünkü İsveç'ten dükkanıma kristal cam vitrinler getirtmiştim. Şehirde hiçbir dükkanın böyle camları yoktu. Dükkanımı alınca camları tekmeleyerek kırdılar. Neyse, artık bu önemli değil. Hala firmaya borcum var. Şimdilik onlara olan borcumu ödemeye imkan yok. Dışarıya para yollanmıyor. Fakat ben bekliyorum. O pis ve Sovyet kağıtlarıyla borcumu ödeyemem. Avrupa'da bunları tuvaletlerde bile kullanmazlar. Altın bulmak da imkansız. Fakat bunlar altın kadar değerli. Böylece borcumu ödeyeceğim. Araştırdım. Cam fabrikasının başındaki adam ölmüş. Fakat oğlu sağ. Kendisi şimdi Berlin'de. Borcumu ona vereceğim. Borçluk almayı sevmem. Hayatımda kimseye bir ruble borcum olmadı. Mendil sarılı paraları kocaman ellerine alarak tarttı. İhtiyar bir adamın şu nasihatini dinle, Kira, diye fısıldadı. Hiçbir zaman arkana bakma. Geçmiş ölmüştür. Fakat daima gelecek var. Daima bir gelecek var. İşte benimki de burada. Bu parayı bulmam iyi oldu değil mi Kira? Kira kendisini zorlayarak gülümsedi. Gözlerini adamdan kaçırarak mırıldandı. Evet Vasile enişte, çok iyi bir düşünce. Kapı çalındı. Sonra oturma odasında bir kızın güldüğünü duydular. Bu ses zilden daha yüksek ve berraktı. Vasili Ivanoviç kaşlarını çattı. İşte yine geldi. Somurtmaya başladı. Vava Milovskaya, Viktor'un arkadaşı. Ne var Vasile enişte, kızdan hoşlanmıyor musunuz? Yaşlı adam omzunu silkti. Yok, fena kız değil. Herhalde iyi bir insan. Ondan hoşlanmadığımı iddia edemem. Fakat pek de hoşlanılacak biri değil. Boş kafalı, beyinsiz bir kız. Senin gibi değil Kira. Hadi gel seni onunla tanıştırayım. Yemek odasının ortasında duran Vava Milovskaya Sanki iki parlak daireden ibaretti. Alttaki yuvarlak daha büyüktü. Kız kolalı pembe kretondan bol etekli bir elbise giymişti. Üstteki yuvarlak ise karışık bir krizanteme benzeyen siyah ve parlak buktelerden ibaretti. Elbisesi kretondu ama bunun yeni ve çok pahalı olduğu belliydi. Kız koluna da pırlantalı ince bir bilezik takmıştı. ''Vava, iyi geceler!'' Vasily Ivanoviç diye bağırdı. ''İyi geceler!'' Ayağı fırlayınca pembe elbisesinin eteği dalgalandı. Kız ellerini yaşlı adamın omuzlarına dayayarak onun alnına bir öpücük kondurdu. ''Bu kızı da tanıyorum. Kira, Kira Argonova. En sonunda seni görebildiğim için çok memnunum, Kira.'' Viktor da odasından çıkıp onların yanına geldi. Vava ısrarla Irina'yı görmeye geldiğini söylüyordu. Fakat Viktor da diğerleri gibi kızın ziyaretinin asıl sebebini biliyordu. Viktor gülümseyerek kızı seyrediyordu. Bir ara neşeli neşeli gülerek onunla şakalaştı. Asya'nın kulağını çekti. Maria Petrovna öksürmeye başlayınca Viktor kalkıp annesine kalın bir şal getirdi. Hikayeler anlattı. Hatta köşede surat edip duran Vasily Ivanoviç'i bile hikayesiyle güldürdü. Baba esrarengiz bir tavırla sizlere göstermek için bir şey getirdim dedi. Çantasından küçük bir paket çıkardı. Bu harika bir şey. Şimdiye kadar görmediğiniz bir şey. Bütün başlar kızın masaya bıraktığı turunculu yaldızlı kutuya doğru eğildi. Baba büyülü kelimeleri mırıldandı. Avrupa'dan geldi. Dokunmaya korkarak saygıyla baktılar. Baba kayıtsız görünmeye çalışarak pudra diye fısıldadı. Fransız pudrası. Gerçek Fransız pudrası. Kaçak olarak Riga'dan içeriye sokulmuş. Babamın hastalarından biri bunu muayene ücreti olarak vermiş. Irina atıldı. Biliyor musunuz onlar sade pudra kullanıyorlarmış. Ruj kullandıklarını da duydum. Buna inanabilir misiniz? Baba evet diye cevap verdi. O kadın yani babamın hastası gelecek sefere bana bir de ruj getireceğine söz verdi. Baba bunu kullanmaya cesaret edemezsin. Bilmiyorum. Belki. Belki azıcık sürerim. Şöyle arada sırada. Maria Petrovna dürüst bir kadın dudaklarını boyamaz diye kestirip attı. Fakat kadınların bunu kullandıklarını söylüyorlar. Hem Avrupa'da bu doğal bir şeymiş. Maria Petrovna acı acı içini çekti. Avrupa. Böyle bir yer var değil mi? Avrupa. Henüz kar başlamamıştı. Fakat kaldırımlardaki çamurlar buz tutmuştu. Yağmur oluklarının ağzında beyaz bir buz parçaları görünüyordu. Gökyüzü yeşilimsi bir renk almıştı. Hiç bulut yoktu. Buzlar hafif hafif parlıyordu. Erkekler yeni buz pateni öğrenenler gibi yavaş yavaş ve sendeleye sendeleye gidiyorlardı. Kaydıkları zaman bir bacakları havaya kalkıyor ve güç bela en yakın sokak lambasının direğine sarılıyorlardı. Atlar buzlu parkelerin üstünde kayıyorlar, ayakları yerleri kazırken nallarından kıvılcımlar çıkıyordu. Kira enstitüye gidiyordu. Ayakkabılarının altı bir hayli ince olduğu için buz tutmuş kaldırımlar soğuk bir nefes gibi ayaklarını ve bacaklarını donduruyordu. Ayağı kayan genç kız hızlı yürümeye çalışıyor ve sendeliyordu. Arkasından gelen sert ve kararlı adımları duyunca birdenbire döndü. Alnında yara izi olan evcil kaplanı gördü. Göz göze geldiler. Genç adam gülümsedi. Kira da karşılık verdi. Delikanlı kasketinin vizörüne dokunarak kızı selamladı. Günaydın. Kira da günaydın dedi. Hızlı hızlı yürüyen bu uzun boylu erkeğe baktı. Deri ceketinin altında omuzları dimdik duruyordu. Buzlara basan ayakları kaymıyordu. Tam enstitünün önüne geldiği zaman genç adam çabucak durup döndü ve Kira'yı bekledi. Kız yaklaştı. Yüksek kaldırım birdenbire eğimleniyor. Donmuş, kaygan taşlar tehlikeli oluyordu. Delikanlı yardım etmek için kolunu uzattı. Kira'nın ayakları fena halde kayıyordu. Genç adam kuvvetli eliyle kızın kolunu yakaladı. Bir hamlede onu çekerek kaldırdı. Kira, teşekkür ederim diye mırıldandı. Yardıma ihtiyacın olabileceğini düşündüm fakat hafifçe gülerek kızı süzdü. Fakat sen korkmuyorsun herhalde. Yok, çok korktum. Bu sefer korktum. Gülümsedi. Bu sefer birbirlerini anlamışlardı. Genç adam kasketinin önüne dokunarak selam verdikten sonra enstitü kapısından girip uzun koridordan ilerledi. Kira tanıdığı bir delikanlıyı gördü. Uzaklaşan deri ceketli adamı işaret ederek sordu. Kim bu? Delikanlı o tarafa bakar bakmaz dudaklarını büzerek ıslık gibi bir ses çıkardı. Usulca ona dikkat etmelisin diye fısıldadı. Sonra o korkulan harfleri söyledi. GPU'dan. Kira kaşlarını kaldırdı. Ya öyle mi? Delikanlı ya öyle diye cevap verdi ve bir ıslık daha çaldı. 6. Kira bir aydan beri parmaklıkları kırılmış malikanenin bulunduğu semte gitmemişti. Malikanenin bahçesini de düşünmemişti. Orayı boş görmeye dayanamıyordu. Gözlerini kapatarak bunu hayal bile etmek istemiyordu. Fakat 10 Kasım'da sakin sakin o tarafa doğru yürüdü. Telaş etmiyordu. Şüphesi de yoktu. Karanlık çöküyordu. Nedeni saydam gibi duran gri gökyüzü değildi. Nedense evlerin yanlarındaki gölgeler uzamış ve daha yoğun bir hal almıştı. Bacalardan halkalar halinde çıkan dumanlar soğukta paslı bir renk almıştı. Güneş herhalde bulutların arkasında bir yerdeydi. Dükkanların vitrinlerinin içine gaz lambalar yerleştirilmişti. Bunlar büyük camlardaki buzları eriterek sarı renkli yuvarlaklar çiziyorlardı. Bu dairelerin ortalarında turuncu alevler titreşiyordu. Atların nallarının çamurlara karıştığı ilk kar henüz şekeri erimeye başlayan sütte kahveye benziyordu. Hızla koşan atların çamura çarpan nalları tıpkı ağız şapırtısına benzeyen ıslak bir ses çıkarıyordu. Sanki biri devamlı olarak ağzını şapırdatıyordu. Ses gitgide kararan sokaklarda hafifleyerek kayboluyordu. Kira köşeyi dönünce kara saplanmış olan parmaklık demirlerini gördü. Ağaçların çıplak dallarına pamuğa benzer karlar yapışmıştı. Kira bir an durdu, ani bir korkuya kapılmıştı. Bakmaya korkuyordu. Bahçeye bir göz attı. Genç adam malikanenin merdivende duruyordu. Ellerini ceplerine sokmuş, yakasını da kaldırmıştı. Kira onu seyretmek için durdu. Fakat Leo onun geldiğini duyunca döndü. Genç adam kıza doğru yürüdü. Gülümsediği zaman üst dudağının ortası yukarıya kalktı ve alaycı bir görünüme büründü. İyi günler Leo. Genç kız kalın siyah örgü eldivenini çıkardı. Delikanlı onun elini soğuk avucuna aldı ve buz gibi parmaklarıyla sıkı sıkı kavradı. Sonra ne kadar aptalız değil mi diye sordu. Neden? Senin geleceğini sanmıyordum. Ben de buraya gelmek niyetine değildim. Fakat şimdi buradasın. Bu sabah uyanınca buraya geleceğimi anladım. Mantıksızca hareket ettiğimi açıklamam gerek. Artık Petrograd'da mı oturuyorsun? Seni gördüğüm geceden beri burada değildim. Şehre gelemediğim için sık sık aç kaldık. Fakat bir sokak köşesinde bir kızla buluşabilmek için geri geldim. Seni kutlarım Kira. Şehre gelemediğin için aç kalan kim? Genç adamın gülümsemesi Kira'ya onun bu soruyu ve bunun altında gizli olan şeyleri de sezdiğini anlattı. Fakat Leo sadece hadi oturalım dedi. Basamaklara oturdular. Genç kız ayaklarını yerlere vurarak karları dağıttı. Leo mırıldandı. Demek kiminle oturduğumu öğrenmek istiyorsun. Bak, ceketin de yamandı. Evet, bunu bir kadın yaptı. Beni çok seven iyi bir kadın. İyi dikiştiriyordur herhalde. Fakat gözleri artık pek iyi görmüyor. Hem saçı da gümüş gibi oldu. Kendisi benim dadım. İhtiyarcının şehir dışında bir kulübesi var. Başka bir şey sormak istiyor musun? Hayır. Pekala. Ben kadınların sorunlarından hoşlanmam. Fakat bana cevap vermeme zevkini tattırmayacak bir kadından hoşlanıp hoşlanmayacağımı bilemiyorum. Soracak bir şeyi yok. Fakat hakkımda bazı şeyleri bilmiyorsun. Ne gereği var? Sana bir şey daha söylemeliyim. Beni çok beğendiklerini belli eden kadınlardan da hoşlanmam. Neden? Yoksa beni beğenmeni istemediğimi sanıyorsun? Neden buraya geldin? Seni beğendiğim için, senden hoşlanan kadınlar için neler düşündüğüm beni ilgilendirmez. Kaç da kadının seni beğenmiş olduğunu da soracak değilim. Leo aslında bu bir soru diye mırıldandı. Sana cevap verecek değilim ama senden hoşlandığımı söyleyeceğim. Duymak istesen de istemesen de ben bunu sana anlatacağım. Seni küçük küstah yaratık. Hem sana soru da soracağım. Senin gibi bir çocuğun teknoloji enstitüsünde ne işi var? Genç adam Kira'nın geçirdiği günler hakkında bir şey bilmiyordu. Genç kız bunların yerine geleceğinden, yapacağı cam gökdelenlerle alüminyum köprülerden söz etti. Leo sessiz sedasız onu dinliyordu. Dudaklarının kenarları yine aşağıya kıvrılmıştı. Alaycı, aynı zamanda üzgün bir gülümsemeydi bu. Peki bütün bunlara değer mi Kira? Ne? Bu kadar gayret ve yaratma gücü. Cam gökdelenden söz ediyorum. Belki 100 yıl önce olsaydı buna bir değer verilirdi. Ya da 100 yıl sonra bunun bir değeri olabilir. Hoş, bundan da emin değilim ya. Fakat bana tercih hakkı verilseydi bu lanetli yüzyılda doğmak istemezdim. Meraklı bir insan olmasaydım doğmayı bile istemezdim. Meraklı olmasaydım derken aç olmasaydım diye düşünüyordun galiba. Aç değilim. Hiç isteğin yok mu? Evet, bir tek isteğim var. Bir şeyi istememeyi öğrenmek istiyorum. Bu umutsuz bir şey mi? Bilmiyorum, fakat uğraşmaya değer mi? Cam gökdelenine karşılık dünyadan ne bekliyorsun? Bilmiyorum, belki hayranlık. Ben hayranlık istemeyecek kadar kendimi beğeniyorum. Fakat bunu istersen nasıl elde edeceksin? Hayranlık duyabilecek kimse kaldı mı? Kim böyle bir şey istemeye kalkışabilir? Uzanabildiğinden daha yükseklere bakmak belalı bir şeydir. Hele bugünlerde aşağıya bakmak daha emin. Ne kadar aşağıya bakarsan o kadar rahat edersin. İnsan mücadele de edebilir. Leo, mücadele mi diye sordu. Aslanlarla dövüşmek için bütün cesaretini toplayabilirsin. Fakat ruhunu coşturarak bitlerle mücadeleye girişmek. Hayır, bu iyi bir iş değil, yoldaş mühendis. Denge tamamıyla bozuk.